Ayrım 60, sayfa 637, bölüm 84, birleşme. Kaja alt dudağını ısırdı. Ters giden bir şey vardı. Harry'i bir daha aradı. Ve yine telesekreter kaydını duydu. Görünüşe bakılırsa hem gidiş hem de geliş için kullanılan terminalde saatlerdir oturuyordu. Ve sandalyenin artık vücuduyla bütünleştiğini hissediyordu. Derken bir uçak gürültüsü duydu. Az sonra tavana iki paslı telle asılmış olan salondaki tek ve hantal ekranda Zürih'ten KJ-337 numaralı seferle gelen uçağın iniş yaptığı duyuruldu. Kaja yolcuları karşılamak için biriken kalabalığı taradı ama aralarında Tony Like yoktu. Harry'i yeniden aradı ama bunu sadece bir şey yapmış olmak için yaptığını fark edince telefonu kapadı. Bagaj teslim bölümüne giden otomatik kayar kapılar açıldı ve ilk yolcular el bagajlarıyla belirdi. Kaja ayağa kalktı. Plastik kartlarda ve taksicilerin gelen yolcuları almak için tuttuğu kağıtlarda yazan isimleri görmek için kapıların yanına yürüdü. Hiçbirinde Juliana Verney ya da Lena Galtung yazmıyordu. Sandalyedeki gözetleme yerine geri döndü. Avuçlarının üzerine oturunca ellerinin terden ıslandığını hissetti. Ne yapmalıydı? Güneş gözlüğünü taktı ve kayar kapıları izlemeye koyuldu. Saniyeler geçti, hiçbir şey olmadı. Lena Galtung mor güneş gözlüğü ve önünde yürüyen iri yarı siyah adamın arkasında neredeyse görünmüyordu. Saçları kızıl ve kıvırcıktı. Kot bir ceket, haki renk bir pantolon ve sağlam yürüyüş ayakkabıları giyiyordu. El bagajı için izin verilen azami ölçülerde özel olarak yapılmış tekerlekli bavulun arkasında sürüklüyordu. Çantası yoktu. Sadece küçük, parlak bir metal kutu taşıyordu. Hiçbir şey olmadı. Ya da her şey oldu. Paralel zamanla o an, geçmişle gelecek, her şey iç içe geçerken, Kaja tuhaf biçimde fırsatın nihayet ayağına geldiğini anladı. Uzun zamandır beklediği fırsattı bu. Doğru şeyi yapmak için beklediği fırsat. Kaja başını Lena Galtung'a doğru çevirmedi. Ve görüş alanından çıkana dek bekledi. Sonra sakince doğrulup onu takip etmeye başladı. Dışarıda insanın gözünü kamaştıran parlak bir güneş vardı. Hala kadının yanına gelen, adıyla hitap eden kimse olmamıştı. Hızlı ve kararlı adımlarından Kaja yapması gerekenlerin en ince ayrıntısına kadar onu anlatıldığını düşündü. Lena Galtung taksileri geçip yolun karşısına yürüdü ve lacivert bir Range Rover'ın arka koltuğuna oturdu. Takım elbiseli siyahi bir adam tarafından tutulan kapı kapandı. Adam sürücü tarafına geçti. Kaja sırada bekleyen ilk taksinin arka koltuğuna oturdu. Ön koltukların arasından eğilip ne söyleyeceğini düşündü ama da aklına daha iyi bir cümle gelmedi. Şu arabayı takip edin. Dikiz aynasında şoförle göz göze geldi ve havaya kalkan kaşlarını gördü. Eliyle önlerindeki arabayı gösterdi. Şoför anlar gibi başını salladı ama arabayı hareket ettirmedi. İki katını dedi Kaja. Adam birden kıpırdandı ve ayağını debriyajdan çekti. Kaja Harry'i aradı. Hala açan yoktu. Ana yolda batıya doğru dikkat çekmeden ilerliyorlardı. Caddeler kamyonlarla yük arabalarıyla ve tepesine bavullar bağlanmış arabalarla doluydu. Her tarafta başının üzerinde devasa giysi ve eşya öbekleriyle yürüyen insanlar vardı. Trafik bazı yerlerde tamamen durma noktasına geliyordu. Şoför ondan isteneni iyi anlamış olsa gerek, Lena Galtung'un Range Rover'ıyla arasında daima en az bir araba olacak şekilde gidiyordu. ''Bu insanlar nereye gidiyor?'' diye sordu Kaja. Şoför anlamadığını göstermek için gülümseyip başını iki yana salladı. Kaja soruyu Fransızca sordu ama yine yanıt yoktu. Sonunda soru sorar gibi yüz ifadesiyle yanlarından geçen insanları işaret etti. Mülteciler dedi taksi şoförü. Kaçıyorlar. Kötü adamlar geldi. Kaja'nın ağzından sadece aha çıktı. Harry'e mesaj attı. İçinde beliren panik duygusunu savuşturmaya çalıştı. Goma'nın ortasında yol ikiye ayrıldı. Range Rover sola saptı. Biraz sonra yeniden sola döndü ve göle doğru ilerledi. Şehrin apayrı bir yerine gelmişlerdi şimdi. Büyük, müstakil evlerden her birinin yüksek çitleri hem gölge yapmaya hem de meraklı gözlerden korunmaya yarayan ağaçların olduğu bakımlı bahçeleri vardı. Eski, dedi şoför. Belçika, sömürge. Trafiğin olmadığı bir yerleşim yeriydi. Lena Galtung'un takip edildiğini anlayacak herhangi bir eğitimi olmadığını düşünse de Kaja daha geriden gitmelerini işaret etti. Range Rover 100 metre önlerinde durunca şoföre durmalarını söyledi. Demir bahçe kapısı gri üniformalı bir adam tarafından açıldı. Araba içeri girdi ve kapı kapandı. Lena Galtung kalbinin sesini duyabiliyordu. Telefon çaldığından ve onun sesini duyduğundan beri ilk kez bu kadar hızlı atıyordu. Afrika'da olduğunu söylemişti ona ve buraya gelmesi gerektiğini. Ona ihtiyacı olduğunu. Ona sadece Lena yardım edebilirdi. Sadece onun değil ikisinin birden olacak o projeyi kurtarmasını istemişti. Böylece yeniden çalışmaya başlayabilecekti. Erkekler çalışmalıydı. Mutlu bir gelecek, çocuklarının büyüyebileceği güvenli bir yuva kurmaları şarttı. Özel şoför kapıyı açtı ve Lena Galtung arabadan indi. Güneş korktuğu kadar da yakmıyordu. Önünde görkemli bir ev yükseliyordu. Özenerek yapılmış, tuğla tuğla örülmüş, eski zenginlere has bir evdi. Tam da onların yaptıracağı türden. İlk tanıştıklarında Tony onun soy ağacıyla oldukça ilgilenmişti. Galtunglar Norveç'in dışarıdan göç etmemiş nadir aristokrat üyelerinden biriydi ve Tony bunu sık sık dile getirmeyi severdi. Belki de o yüzden Tony'ye kendisinin de onun gibi olduğunu daha sonra açıklamaya karar vermişti. Yani sıradan bir aileden gelen, uçurumun dibindeki bir taş kadar basit, toplumsal sınıf atlamaya çalışan alelade biri olduğunu. Oysa şimdi kendi asaletlerini yaratabilecek, o uçurumda elmas gibi parlayabileceklerdi. Bunu kendi elleriyle yapacaklardı. Şoför önden yürüyüp kapıya çıkan tuğla basamakları tırmandı. Kamuflaj üniformalı silahlı bir adam kapıyı onlar için açtı. Holün tavanından hakiki bir kristal avize sarkıyordu. Lene içinde para olan metal kutunun terli sapını iyice sıktı. Kalbi göğüs kafasından çıkacak gibiydi. Saçı güzel görünüyor muydu? Uykusuzluk ve yol yorgunluğunun etkileri belli oluyor muydu? İkinci kata çıkan geniş merdivenden birinin indiğini duydu. Hayır, o değildi. Siyahi bir kadındı. Muhtemelen uşaklardan biri. Lene samimi ama aşırı sıcakta olmayan bir tebessümle onu karşıladı. Genç kadın soğuk, hatta küstah bir gülümsemeyle sırıtıp altın dişini gösterdi ve Lene'nin arkasındaki kapıdan çıktı. İşte oradaydı. İkinci katın trabzanlarında dikilmiş ona bakıyordu. Uzun, esmer ve röptoşambırlıydı. Bronzlaşmış göğsündeki geniş yara izinin tüm çekiciliğiyle bembeyaz parıldadığını görebiliyordu. Gülümsedi. Lene kalbinin hızlandığını duydu. O gülüş yok muydu? Hem onun yüzünü hem de Lene'nin kalbini hiçbir kristal avizenin yapamayacağı kadar aydınlatıyordu. Merdivenden indi. Lene metal kutuyu yere koydu ve ona koştu. Adam kollarını açıp ona sarıldı. Sonunda yanına gelmişti iste. Eskisinden de belirgin olan teninin kokusunu o an tanıdı. Baharatlı, güçlü bir rayihayla birleşmişti. Röptoşambırından geliyor olmalıydı. Yumuşak ipek giysinin kollarına kısa geldiğini ve o kadar da yeni olmadığını gördü o anda. Ona fazla sıkı sarıldığını ise ancak kendini kurtarmak istediğini hissedince fark edebildi ve hemen bıraktı. ''Sevgilim, sen ağlıyorsun.'' diyerek güldü adam parmağını yanağında gezdirerek. ''Bilmem, ağlıyor muyum?'' O da güldü. Gözlerinin altını silerken makyajının akmamış olmasını diledi. ''Sana bir sürprizim var.'' dedi adam elini tutarak. ''Benimle gel.'' ''Lene, ama.'' dedi. Başını çevirdiğinde metal kutunun çoktan alınmış olduğunu gördü. Üst kata çıkıp geniş, aydınlık bir yatak odasına girdiler. İncecik uzun perdeler teras kapısından giren esintiyle hafifçe dalgalanıyordu. ''Uyuyor muydun?'' diye sordu Lene dağınık duran sayvanları kardiyolayı göstererek. ''Hayır.'' diyerek gülümsedi adam. ''Şimdi şuraya otur ve gözlerini kapa. Ama dediğimi yap Lene.'' Lene onun sesinde bir rahatsızlık sezdiğini düşündü ve hemen dediğini yaptı. ''Birazdan şampanyayla içeri girecekler ve sana bir teklifte bulunacağım. Ama önce sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Hazır mısın?'' ''Evet.'' dedi Lene. Biliyordu. O anın geldiğini biliyordu. Uzun zamandır beklediği, hayatı boyunca unutamayacağı o anı. ''Anlatacağım hikaye benimle ilgili. Teklifime cevap vermeden önce benim hakkımda bilmen gereken birkaç şey var.'' ''Anladım.'' Şampanyanın köpükleri şimdiden damarlarında dolaşıyordu sanki. Gülmemek için Tony'nin söyleyeceklerine odaklanması gerekiyordu. ''Sana büyük babamın yanında büyüdüğümü, anne babamın öldüğünü söylemiştim. Söylemediğim şey ise 15'ime kadar onlarla yaşadığımdı.'' ''Biliyordum.'' diye bağırdı Lene. Tony kaşını kaldırdı. Lene bunun ne kadar biçimli ve güzel bir kaş olduğunu düşündü. ''Benden bir sır sakladığını başından beri biliyordum Tony.'' dedi gülerek. ''Ama benim de bir sırrım var. Artık birbirimizin her şeyini bilelim istiyorum, her şeyini.'' Tony'nin yüzünde eğri bir gülümseme belirdi. ''O halde lafım daha fazla bölünmeden devam edeyim sevgilim. Annem çok dindar bir kadındı ve babamla bir şapelde tanışmışlardı. Babam bir kıskançlık cinayeti yüzünden çektiği hapis cezasını yeni tamamlamıştı ve hapisteyken o da dine dönmüştü. Annem bu tanışmayı Kitab-ı Mukaddes'teki hikayelere benzetmişti. Babam tövbe etmiş günahkar bir adamdı. O da onun kurtuluş yolunu ve ebedi hayatını bulmasına yardım ederek kendi günahlarının kefaretini ödeyecek bir kadın. O puş terifle neden evlendiğini bana öyle anlatmıştı. Sen neler... Şşşt! Babam Tanrı adına yapılmayan her şeyin günah ilan edilerek yaşadığı cinayeti affettirmeye çalışıyordu. Diğer çocukların yaptığı hiçbir şeyi yapmama izin yoktu. Ona karşı gelirsem kemerle dayak yiyordum. Beni devamlı kışkırtıyor, güneşin Kitab-ı Mukaddes'te yazdığı gibi dünyanın etrafında döndüğünü falan söylüyordu. Sesimi çıkarınca da dövüyordu. 12 yaşındayken bir gün annemle dışarıdaki tuvaletteydik. Tuvalete beraber gidiyorduk. Dışarı çıkınca kürekle vurup bunun günah olduğunu, annemle tuvalete gitmek için fazla büyüdüğümü söyledi. Hayatım boyunca taşıyacağım bir iz bıraktı. Tony eğri parmaklarından birini göğsündeki izin üst kısmında gezdirirken Lene yutkulup onu izledi. Sonra eksik olan parmağını fark etti. Tony parmağına... Şşşt! Babam beni son dövdüğünde 15 yaşındaydım. Kemeriyle 23 dakika aralıksız vurdu. 1392 saniye. Saydım. 4 saniyede bir makine gibi vuruyordu. Ben ağlamadıkça daha da sinirleniyor, vurmaya devam ediyordu. Sonunda kolu o kadar yoruldu ki kendisi pes etti. Tam 348 kırbaç yedim. O gece horladığını duyana kadar bekledim. Gizlice odalarına girdim ve gözüne bir damla asit döktüm. Yatakta var gücüyle bağırırken onu tuttum ve kulağına "Bana bir daha dokunursa onu öldüreceğimi" fısıldadım. Kollarımda kasıldı ama hiçbir şey diyemedi. Artık şunu fark etmiştim. Ondan güçlü olduğumu biliyordu ve içimde o şeyi taşıdığımı. Neyi taşıdığını Tony? Onun ta kendisini, yani bir katili. Lene'nin kalbi adeta durdu. Doğru değildi, olamazdı. Katilin o olmadığını, yanıldıklarını söylememiş miydi? O günden sonra birbirimize iki avcı gibi baktık. Annem ikimizden birinin yok olacağını biliyordu. Bir gün yanıma gelip babamın Geyyul'a gittiğini ve tüfeği için fişek aldığını söyledi. Kaçmalıydım. Büyük babamla konuşup bir karara varmışlardı. Büyük babam Liseren Gölü'nün kıyısında yalnız yaşıyordu. Beni kendi evinde saklamazsa o babamın peşinden geleceğini biliyordu. Ben de kaçtım. Annem çığın altında kalıp ölmüşüm süsü verdi. Babam asosyal biri olduğundan insanlarla iletişimi gerektirecek her işi anneme bırakırdı. Annemin beni kayıp olarak bildirdiğini sanıyordu. Oysa annem yaptığı şey ve nedenini birisine anlatmıştı aslında. Gerçeği sadece ikisi biliyordu. O ve polis memuru Roy Steele. Onlar birbirlerini iyi tanırlardı. Steele polisin beni babamdan ya da babamı benden koruma işini çok iyi beceremediğini bildiğinden firar ettiğimi gizlemesi için anneme yardım etti. Büyük babamla mutluydum. Ta ki annemin dağlarda kaybolduğunu öğrendiğim o mesajı alana kadar. Lene elini uzattı. Ah Tony, zavallım benim. Sana gözlerini kapa dedim. Lene onun sesindeki hırıltıdan ürktü. Elini çekti ve gözlerini sımsıkı yumdu. Büyük babam cenazeye gidemeyeceğimi söyledi. Katilin beni görmemesi gerekiyordu. Cenazeden döndüğünde rahibin ne dediğini kelime kelime aktardı. 3 cümle söylemişti. Dünyanın en güçlü, en güzel kadını için sadece 3 cümle. Son cümlesi Karen bu dünyadan sessizce yürüyüp gitti olmuştu. Diğer ikisi ise İsa ve günahların bağışlanması ile ilgiliydi. Topu topu 3 cümle. Onlar da hiç işlemediği günahların bağışlanması için. Lene, Tony'nin nefesinin kesildiğini duyabiliyordu. Sessizce yürüyüp gitti. O piç kurusu rahip kürsüde dikilip annemin hiçbir iz bırakmadığını söylemişti. Tıpkı yaşarken olduğu gibi sessizce yok olduğunu. Arkasında hiçbir şey kalmadığını. Sonra da kitabı mukaddesin bir sonraki ayetine geçmişti. Büyük babam lafı hiç dolandırmadan doğruca bunları söyledi. Sonra ne oldu biliyor musun Lene? O gün hayatımın en önemli günü oldu. Anlıyor musun? Hayır Tony. Onu öldüren şerefsizin orada oturduğunu biliyordum. O gün ondan intikamımı alacağıma yemin ettim. Ona gününü gösterecektim. Herkese gösterecektim. Hayatta başıma ne gelirse gelsin sonumun babam gibi olmayacağına o gün karar verdim. Ya da annem. 3 cümle. Ne benim ne de o cenazede oturan şerefsizin günahlarının bağışlanmasına gerek yoktu. İkimiz dayanacaktık. Böyle bir tanrıyla aynı cenneti paylaşmaktan kat kat iyiydi. Tony sesini alçalttı. Kimse ama kimse önüme çıkamayacaktı artık. Şimdi beni anlıyor musun? Evet diyerek gülümsedi Lene. Ve bunu hak ettin Tony. Hepsini hak ettin. O kadar çok çalıştın ki. Anladığına sevindim sevgilim. O zaman gerisini anlatıyorum. Hazır mısın? Lene ellerini çırparak evet dedi. Kendini evde haset ve üzüntüyle bir başına otururken doğmamış kızının yaşayacağı aşka özenirken hayal etti. İstediğim her şeye sahiptim dedi Tony elini Lene'nin dizine koyarak. Sana, babanın parasına, Afrika'daki projeye hiçbir şey ters gidemez sanıyordum. Ta ki Havas'taki kulübede o azgın sürtüyü becerene kadar. Hamile olduğunu ve para istediğini söylediği mektubu aldığımda adını bile hatırlamıyordum. Birisi yoluma çıkmıştı Lene. Planımı titizlikle yaptım. Arabanın içini naylonla kapladım. Kongo'dayken aldığım boş bir kartpostalı yanımda getirdim ve ona kaybolmasının nedenini açıklayan birkaç satırlık bir not yazdırdım. Sonra da bıçağı boynuna soktum. Naylona dökülen o kanın sesi yok mu Lene? Tam anlamıyla benzersizdi. Bölüm 85. Edward Munch. Lene'nin kafatasına bir buz saçağı saplanmış gibiydi. Zor da olsa gözlerini açmayı başardı. Sen onu öldürdün mü? Dağlarda, yattığın bir kadını. Benim libidom seninkinden yüksek Lene. İstediğimi yapmazsan ben de başkalarıyla yaparım. Ama benden istediğin şey... Lene'nin gözyaşlarının arasında sesi boğuldu. Normal değil. Tony sessizce güldü ama umursamadı Lene. Juliana da umursamazdı. Gerçi ona iyi para verirdim. Juliana mı? Sen neden bahsediyorsun Tony? Tony. Lene kör gibi ellerini karanlıkta gezdirdi. Leipzig'te yaşayan arada bir görüştüğüm Alman bir fahişe. Para için her şeyi yapar. Yaptı da. Lene yanağından akan gözyaşlarını hissetti. Tony'nin sesi o kadar sakindi ki tüm bu anlattıkları gerçek gibi gelmiyordu. Bana bunların gerçek olmadığını söyle Tony. Lütfen dur artık. Şşş. Sonra bir mektup daha aldım. Bir de fotoğraf. Adel'in arabamda boynunda bıçaklanmış bir resmini gördüğümde yaşadığım şoku tahmin edebilirsin. Mektup Bogny Steinmeier'ın adıyla yazılmıştı. Ona para vermezsem Adel Vett'le seni öldürdüğümü ihbar edeceğini söylüyordu. Haliyle ondan kurtulmalıydım. Ama polis Borgni ve şantaj girişimiyle arasındaki bağlantıyı çözmeye başlarsa diye ölüm saatinde başka bir yerde bulunduğuma dair kanıta ihtiyacım vardı. Aslında Adel'in kartpostalını Afrika'ya gidişimde postalamayı düşünürdüm ama sonra aklıma daha iyi bir fikir geldi. Juliana ile irtibata geçtim ve onu Goma'ya gönderdim. Adel'in adını kullanarak seyahat etti. Kigali'ye gidip kartpostalı yolladı. Van Bors'a uğradı ve Borgni'yi takdim etmek istediğim bir elma aldı. Juliana geri dönünce Leipzig'te buluştuk ve elmayı ilk kez ona tattırdım. Tony tekrar güldü. Yeni bir seks oyuncağı sanmıştı zavallı. Onu da mı öldürdün? Evet. Sonra da Borgni'yi. Onu takip ettim. Yaşadığı apartmanın kapısını açınca bıçakla peşinden gittim. Nidelen'deki bodruma götürdüm. Her şeyi hazırlamıştım. Asma kilit, elma. Boynuna bir doz ketanom enjekte ettim. Ardından Skien'e gidip tüm tanıdıklarımın beni beklediği bir yatırımcılar toplantısına katıldım. Artık kanıtım vardı. Biz kadehlerimizi tokuştururken Borgni işi kendi halledecekti. Hepsinin en sonunda yaptığı buydu. Toplantı bitince bodruma döndüm, asma kilidi açtım, elmayı ağzından çıkardım ve eve döndüm. Sana geldim, seviştik. Hatta sen orgazm taklidi yaptın, hatırlıyor musun? Lene başını iki yana salladı, konuşamıyordu. Sana gözlerini kapa dedim. Tony'nin elini alnına koyduğunu ve aşağı indirip göz kapaklarını kapadığını hissetti. Kendi kendine konuşur gibi homurdandığını duydum. Babam bana vurmayı severdi. Artık onu anlayabiliyorum. Acı vermenin, bir başkasının sana yenildiğini görmenin verdiği o güç hissi. Sadece cennette gerçekleşecek bir dileğin dünyada yerine geldiğini görmek gibi. Lene ondan gelen kokuyu alabiliyordu. Cinsel bir koku. Kadın kokusu. Biraz sonra Tony'nin sesini yeniden duydu. Bu defa kulağına daha da yakındı. Onları öldürdükçe bir şeyler olmaya başladı. Kanları hep içimde olan bir tohumu suluyordu sanki. O zamanlar babamın gözlerinde gördüğüm şeyin ne olduğunu anlamaya başladım. Tanıdık birinin görmenin verdiği şaşkınlıktı. Ben de kendini görüyordu. Ben de aynaya baktığımda onu görmeye başlamıştım artık. Gücü sevmiştim. Ve tabii güçsüzlüğü de. En dibi ve en zirveyi aynı anda tadabildiğim bu tehlikeli oyun hoşuma gitmişti. Bir dağın tepesinde bulutların arasına dikilip meleklerin cennetten gelen ezgilerini dinliyorken altındaki cehennemin kaynayan alevlerini de işitebiliyordum. Babamın bildiği gerçek işte buydu. Ve artık o gerçeği ben de biliyordum. Lene göz kapaklarının içinde oynaşan kırmızı noktaları gördü. İçimdeki öfkenin boyutunu bir dans salonunun dışındaki ağaçlıkta kızın biriyle dikildiğim o geceye kadar fark etmemiştim. Bir çocuk bana saldırdı. Gözlerindeki kıskançlığı gördüm. O an babamın elinde kürekle annemin ikimize yürüdüğü geldi gözümün önüne. Çocuğun dilini kestim. Beni yakalayıp hapse attılar. Oradayken tutuklu kalmanın insana ne yaptığını anladım. Ve babamın hapiste yaşadığı mucizevi aydınlanmadan tek kelime bile etmemesinin sebebini. Az bir ceza almıştım. Yine de az kalsın deliriyordum. Bu esnada ne yapmam gerektiğine de karar vermiş oldum. Onu annemin katili olduğu için hapse attırmalıydım. Öldürmeyip dört duvarın arasına kapatmalı, diri diri gömmeliydim. Tabii bunun için önce kanıt bulmam gerekiyordu. Annemin bedeninden geriye kalanları. 15 yaşındayken sırra kadem basan o çocuğun kimsenin görmemesi için dağlarda kendime yerleşim yerinden uzak bir kulübe yaptım. Her sene düzlüklerde köşe bucak annemi aradım. Kar biter bitmez işe koyuluyor, kimsenin dışarıda olmadığı akşam saatlerini tercih ediyor, uçurumları ve çığ alanlarını didik didik tarıyordum. Gerekirse geceyi insanların bir geceliğine uğradığı turizm derneğinin kulübelerinden birinde geçiriyordum. Ama bölge halkından birileri beni görmüş olacak ki Utmuların çocuğun hayaletiyle ilgili söylentiler yayılmaya başladı. Tony güldü. Lene gözlerini açtı ama Tony fark etmedi. Röptöşambırının cebinden çıkardığı sigara ağızlığını inceliyordu. Lene telaşla yeniden gözlerini kapattı. Borgni cinayetinden sonra bu kez de Charlotte adında birinden mektup geldi. Geçen mektubu da kendisinin yolladığını söylüyordu. Artık benimle oyun oynandığını görebiliyordum. Ya yeni bir blöftü ya da o gece Havas'taki kulübede kalanlardan biri yazmıştı. Konuk defterine bakmak için kulübeye gittim ama o gece ait sayfa kopartılmıştı. Ben de Charlotte'u öldürdüm. Yeni mektubu bekledim. Geldi. Marit'i de öldürdüm. Sonra da İlayas'ı. O geceden sonra mektuplar kesildi. Birkaç gün sonra gazetede Havas'taki kulübede kurbanlarla aynı gece kalan insanlara çağrı yapıldığını gördüm. Kimsenin orada olduğumu tahmin bile edemeyeceğini biliyordum elbette. Ama öte yandan kendimi ifşa edersem başka kimlerin orada kaldığını polisten öğrenebilirdim. Böylece kimin benimle oynadığını da bulurdum. Kimlerin sağ kaldığını da. O yüzden doğruca konuyla en ilgili olduğunu tahmin ettiğim kişiye gittim. Harry Hall denen şu dedektife. Diğer konukları öğrenmek için ağzını aradım. Epey şey de öğrendim. Ama sonra Mikael Belman denen herif çıktı ve beni yakaladı. Telefonumdan Ilias Kogun'un arandığını söyledi. O an neyin içinde olduğumu anladım. Konu para filan değildi. Birisi yakalanmam için uğraşıyordu. Hapse girmem için. İnsanların teker teker öldürülüşünü soğukkanlılıkla izleyip hala benimle savaşmakta ısrar eden bu kişi kim olabilirdi ki? Kim benden bu kadar nefret edebilirdi? Derken son mektup geldi. Yazan her kimse bu defa isim belirtmemiş, sadece o gece Havas'taki kulübede onun da bulunduğunu ama bir hayalet gibi görünmez olduğunu yazmıştı. Dediğine göre onu çok iyi tanıyordu ve benim için geliyordu. Birden kafama dank etti. Sonunda beni bulmuştu. Bunları yazdım babamdı. Tony soluklanmak için durdu. Benim onun için planladığım o da benim için planlamıştı. Diri diri gömmek, ömür boyu kapatmak. Bunu nasıl başarmış olabileceğini düşündüm. Havas'taki kulübeyi mi gözetlemişti? Yaşadıklarımı öyle mi anlamıştı? Bunca zamandır uzaktan beni mi izliyordu? Seninle nişanlandıktan sonra magazin dergilerinde boy boy resimlerim çıkmıştı. Belki de babam gibi bir adam bile bazen o dergileri karıştırıyordu. Ancak birisiyle çalışıyor olmalıydı. Oslo'ya gidip evime gizlice giren o olamazdı mesela. Adel'in boynunda bıçakla resmimi çeken de. Yoksa olabilir miydi? Üçkağıtçı Puşt'un çiftlikten kaçtığını duydum. Ama bilmediği bir şey vardı. O da bunca yıldır annemi aradıktan sonra o araziyi artık ondan daha iyi biliyor olmamdı. Sonunda Kiev'ten'deki Turizm Derneği'nin kulübesinde buldum onu. Önce çocuklar gibi sevindim. Ne var ki tam bir hayal kırıklığı oldu. İpeğin hışırtısı duyuldu. Ona işkence etmekten umduğum kadar zevk alamadım. Kör budala beni tanımadı bile. Önemi yoktu gerçi. Ben asla olmayı beceremediği birisi olarak görülmek istiyordum. Bir başarı abidesi. Aşağılansın istiyordum. Ama onun yerine ben de kendisini gördü. Yani bir katili. Tony iç geçirdi. Ayrıca başka biriyle çalışmadığını da anlamaya başlıyordum. Öte yandan tüm bunları tek başına yapacak kabiliyeti de yoktu. Çok kırılgan, çok ürkekti. Havas'taki çığı düşürürken neredeyse panik halindeydim. Çünkü artık biliyordum başka biri vardı. Bir köşede dikilip benimle birlikte nefes alıp veren, göremediğim, duyamadığım bir avcı. Kaçmalıydım. Başka bir ülkeye, kimsenin beni bulamayacağı bir yere gitmeliydim. Ve işte buradayız sevgilim. Batı Avrupa büyüklüğündeki bir ormanın yanı başında. Lene kontrolsüzce titriyordu. Bunu neden yapıyorsun Tony diye sordu. Neden bana bunları anlatıyorsun? Tony elini nişanlısının yanağına koydu. Çünkü hak ediyorsun sevgilim. Çünkü soyadın Galtung ve öldüğünde adına upuzun bir anma konuşması yapılacak. Çünkü cevabını vermeden önce benimle ilgili her şeyi bilmenin doğru olacağını düşündüm. Ne cevabı? Benimle evlenmeyi isteyip istemediğinin cevabı. Lene'nin aklı karman çorman olmuştu. Seninle evlenmeyi, gözlerini aç Lene. Ama ben sana aç dedim. Lene söyleneni yaptı. Bu senin için dedi Tony. Lene Galtung'un soluğu kesildi. Altından dedi Tony. Aralarındaki sehpada bir kağıdın üzerinde duran donuk, altın kahverengi metalin üzerine güneş buluyordu. Senden bunu takmanı istiyorum. Takmanı mı? Tabii ki evlilik sözleşmemizi imzaladıktan sonra. Lene peş peşe gözlerini kırptı. Kendisini bu kabustan uyandırmayı denedi. Çarpık parmaklı el masanın üzerine uzanarak elini kavradı. Lene başını eğdi ve röptöşambırın şarap renkli ipeğinin desenine baktı. Ne düşündüğünü biliyorum dedi Tony. Getirdiğim paranın sadece beni bir süre idare edeceğini ama evlendiğimiz takdirde ölümünün beni büyük bir mirasa konduracağını düşünüyorsun. Canına kasteder miyim? Onu merak ediyorsun. Haksız mıyım? Ayrım sonu sayfa 651.